Ayrım 13, sayfa 147, 6. bölüm, büyük toplantı. Halep'in onurlu valisi Celal Bey'in hükümetin sürgün emirlerini kendi sorumluluk alanında uygulamayı reddettiği o ilkbahar günlerinden bu yana Enver ve Talat'ın Ermeni politikasına karşı engelleyici ya da can sıkıcı bir olay meydana gelmemişti. Önce imparatorluk valilerine iyice düşünülmüş ve belli bir düzen içinde bakanlık bildirileri gönderiliyor, bunları uygun zamanda yürürlüğe sokulan uygulama emirleri izliyordu. Bu bürokratik aparat ilk kez şaşırtıcı bir dakiklikle işliyordu. Öyle ki memur yüreği için bundan daha iyisi olamazdı. Eyalet valileri hükümet bildirisi geldikten sonra vilayetlerine dahil sancak mutasarrıflarını acilen toplantıya çağırıyorlardı. Bu konferansa bölgenin askeri yetkilisi de katılmaktaydı. Ekselansları Vali bilmem kim paşa şöyle bir açıklama yapıyordu toplantıda. Beyler, önlemlerin hayata geçirilmesi için 14 gününüz var. Bu süre içerisinde göç ettirilecek ahalinin son grubu da ölü ya da diri vilayetin sınırları dışına çıkmış olacak. Önlemlerin etkin biçimde ve zamanında gerçekleşmesinden sorumlusunuz. Çünkü ben de Harbiye Nazırı'na karşı sorumluyum. Daha sonra valilik tarafından hazırlanan sürgünün nasıl uygulanacağını konu alan plan değerlendirilmek üzere konferansa sunuluyordu. Mutasarrıflar plana ilişkin itirazlarını ve değişiklik önerilerini bildiriyorlar, bölgenin askeri yetkilisi olan general ise kafileye eşlik edecek askerler için gerekli talimatları hazırlıyordu. Konferansa katılanlar yaklaşık bir saat sonra eğer vali ziyafet vermiyorsa hamama ya da kahvelerden birine atıyorlardı kendilerini. Mutasarrıflar sancaklarına dönünce oyun tekrar ediliyordu. Bu kez mutasarrıflar sancaklarına dahil kazaların kaymakamlarını toplantıya çağırıyorlardı. Bölgenin askeri komutanı yine aralarındaydı. Ama bu kez rütbesi general değildi elbette. Toplantıda valiliğin planı kontrol ediliyor, yerel koşulların dikkate alınması temelinde daha ayrıntılı olarak gözden geçiriliyordu. O nedenle sancak toplantıları ilk mümtaz toplantıdan daha uzun sürerdi. Gerçi bu baylar da kendilerini hemen hamama ya da kahveye atıyorlardı. Ama bu kez savaşın ortasında böyle zahmete girmelerine neden olan Ermeni güruhuna kaba Türkçeyle sövüp sayılıyordu. Sonra da kaymakamlara geliyordu sıra. Onlar da nahiye müdürlerini topluyorlardı. Ne var ki bu toplantıya resmen konferans denmiyordu artık. Sivil hizmet alanında binbaşılık rütbesine takılıp kalmış birkaç kır sakallı bir yana bırakılırsa müdürlerin neredeyse tümü gençti. Valinin mutasarrıfa, mutasarrıfın kaymakama söylediklerinin aynısını kaymakam da müdürlere tekrarlıyordu. Tabii daha az seçkin bir dille. Şu kadar zamanınız var. O zamana kadar bu pis domuz sürüsünün son ferdi de kazanın sınırları dışına çıkmış olacak. Bu iş olmalı. Sizler sorumlusunuz. Başaramayan hakkında soruşturma açtırırım. Başkalarının hatalarından dolayı emekliye ayrılmaya hiç niyetim yok. Kurbanlar bir yana bırakılırsa bu trajik önlemin en zorlu yükü müdürlerin sırtındaydı. İdareleri altındaki nahiyeler, bucaklar geniş alanlara yayılmıştı. Demir yolu yok denecek kadar az, telgraf hattı oldukça kısıtlıydı. Berbat yol ve patikalarda arabayla yolculuk etmek işkence demekti. Müdürlerin Ermenilerin yaşadığı her köyü, her arazi parçasını harekete geçirmek için gece gündüz at sırtında oturmaktan başka çareleri yoktu. Zamanında deniyordu emirde. Bazen hareket gününden kısa süre önceye kadar bitmiyordu hazırlıklar. Vali, mutasarrıf ve kaymakamın tuzu kuruydu tabii. Kolayca emir verip müdürleri sorumlu tutabilirlerdi. Sürgün emrinin kentlerde uygulanması çocuk oyuncağıydı. Ama insanın idaresi altında 97 köy, kom, mezra ve çiftlik olursa durum farklılaşır. Ne sihirbaz ne de emirleri harfi harfine yerine getirmeye meraklı olan bazı müdürler o nedenle uzaklardaki şu ya da bu önemsiz köyü dikkate almamışlardı. Müdürlerin çoğu insan etkinliğinin en önemli dürtülerinden biri olan tembelliklerinden böyle davranmışlardı. Bazıları ise yumuşak dokulu rahat severliklerini küçük art düşüncelerle beslemişti. Bu dikkate almama ileride işe yarayabilirdi. Çünkü Ermeni küçük çiftçiler bile yoksul sayılmazdı. Bu tür istisnalar yerleşik jandarma karakolunun bulunduğu yerlerde tehlikeliydi. Zaptiyeler öncelikle kendi kazançlarını düşünüyorlardı elbette. Ve resmi makamların göz yumduğu legal yağmacılıktan daha kazançlı ne olabilirdi? Gerçi sürgünlerin mal varlıkları yasalara göre devletin kasasına girecekti. Fakat devlet saygıdeğer hakkını kabul ettirmek için gücünün yetersizliğini ve uygulayıcı organların çalışma şevkini uyanık tutmanın kendisi açısından daha iyi olacağını biliyordu. Taşra kentlerinin selamlıklarında, kahvelerde, hamamlarda, toplantı yerlerinde modern dünya yani gazete okuyan sınırlı yabancı sözcük dağarcığına sahip eski Türk gölge oyunu Karagöz yerine İzmir ya da İstanbul'da birkaç Fransız komediyi izlemiş, buna ek olarak da Bismarck ile Sarah Bernhardt'ı bilenler, bütün bu okumuş insanlar, bu ilerlemiş orta sınıf Enver'in Ermeni politikasını blok halinde desteklerken ister köylü ister kentli olsun aşağı tabakaya mensup Türk farklı davranmışlardı. Yerleşim yerlerine sürgün emirlerini götüren bir müdür, birçok kez emri ilettiği köylerde birlikte gözyaşı dökmek için Türklerle Ermenilerin bir araya toplandığını şaşırarak izlemişti. Bir başka müdür Ermenilere ait bir evin kapısının önünde hıçkırıklara boğulmuş halde dikilen komşu Türk ailenin evlerini başları önde terk ettikleri için kas katı kesilmiş Ermeni aileye yalnızca Allah size acısın diye bağırmakla yetinmeyip yanlarına yolluk koyduklarına, keçi hatta katır gibi büyük armağanlar verdiklerine büyük bir şaşkınlık içinde tanık olmuştu. Aynı müdür bu Türk ailenin zavallılara kilometrelerce refakat ettiğine de tanıktı. Kendi halkından insanlar ayaklarına kapanıp yalvarmışlardı. Onları yanımızda bırakın, hak dinine inanmıyorlar ama iyi insanlar, onlar bizim kardeşlerimiz, onları burada yanımızda bırakın. Bu neye yarardı ki? En iyi yürekli müdürün bile yapabileceği şey birkaç isimsiz, ıssız köyü görmezden gelmek, lanetlenmiş ırktan bir avuç insanın orada evlerinde gizlenerek ölüm korkusuna gömülmelerine göz yummaktan ibaretti. Günler sonra nihayet Halep üzerinden güneydoğuya ve çöle giden büyük şoseye ulaşmak için köy yollarında ayak sürüyor, patikalara sapıyor, yol ağızlarında çoğalarak devleşiyordu. Yeryüzünün daha önce hiç görmediği sürüklenip giden milyonlarca ayaklı bir ritimdi bu. Bu ordunun yürüyüşü gerçekten stratejik bir dikkatle tasarlanmış ve uygulanmıştı. Fakat gizli generallerin tamamen unuttukları bir şey vardı. İyaşe ikmali. İlk günlere biraz ekmekle bulgur dağıtılmıştı. İnsanların kendi yiyecekleri de tükenmemişti daha. İlk günlerde her yetişkinin kafilenin hesap görevlisi onbaşıdan yasal olarak kendilerine ayrılmış 12 para, yaklaşık 40 kuruş alma hakkı vardı. Ama hiç kimse para talebinde bulunarak o an her şeye kadir olanın nefretini üstüne çekmeye cesaret edemiyordu. Zaten bu pahalılıkta 12 paraya en iyi ihtimalle ya birkaç portakal ya da yumurta alabilirlerdi. Saatler ilerledikçe milyonlarca ayaklı adım sallanmaya başlamıştı. Kısa süre sonra yürüyenler arasında hıçkırık, öksürük, inleme, bazen de boğuk bir çığlıktan başka bir şey duymak mümkün değildi. Bu hareket halindeki yaratığın giderek daha çok organı dökülüyor, çukurlara atılıp yok oluyordu. Sonra duraksayan kalabalığın üzerine zaptiyelerin copları inip kalkıyordu. Zaptiyeler öfkeliydi. Sürgünleri kazanın sınırına götürüp komşu jandarma komutanlığına devredinceye kadar onlar da hayvan gibi yaşıyorlardı. İlk başlarda ölenlerin listesi tutulmuştu. Fakat hastalık ve ölüp alayları artıp can çekişenler, ölenler çoğunlukla da çocuklar, giderek daha sık yol çukurlarına atılmak zorunda kalınca liste tutmak zahmetli bir iş olmaya başlamıştı. Bunun üzerine onbaşı gereksiz yazı çizi işini bir yana bıraktı. Sarkis, Astik ya da Hapet, Anuş, Vartuhi ya da Kore'nin yol ortasında çürümesi kimi ilgilendirecekti ki? Zaptiyelerin tümü korkunç canavarlar değildi elbette. Hatta çoğunun ortalama iyi insanlar olduğu düşünülebilir. Fakat zaptiyeler ne yapsın? Onlara kafiliyi şu saatte şuraya yetiştirmesi yönünde kesin talimat verilmiştir. Zaptiyenin yüreği feryat ederek yavrusunu çukurdan çıkarmak isteyen, kendini yerlere atan, toprağı tırnaklayan anneyi anlıyor. Kadını ikna etmeye çalışmak boşuna, dakikalar geçmekte, oysa konak yerine daha 12 kilometre var. Kafile duruyor, bütün yüzler çarpılmış, çılgın bir feryat boşalıyor binlerce ağızdan. Neden bu kalabalık bütün güçsüzlüğüne rağmen askerlerin üzerine atılmıyor, neden silahlarına el koyup paramparça etmiyor onları? Belki de askerler sonları demek olan böyle bir öfke patlamasından korktular. İçlerinden biri ateş ediyor, ötekiler kılıçlarını çıkarıp savunmasız insanlara saldırıyor. 30-40 kadar kadın ve erkek kan içinde debelenip duruyor şimdi. kan heyecanlanmış zaptiyeler üzerinde nefret edilen ırkın kadınlarına duyulan eski dürtüyü uyandıran bir etki yapıyor. Irzına geçtikleri kadınların sadece bedenine değil, o kadınlar da düşmanın tanrısına sahip oluyorlar sanki. Olaydan sonra zaptiyeler bütün bunların nasıl olduğunu bilmiyorlar bile. Kanlı kader iplikleriyle dokunmuş yürüyen bir halı. Hep aynı şey. İlk günden sonra güçlü erkekler kafileden ayrılıyor. Şurada iri giyimli 46 yaşında bir mühendis var. Onu ailesinden dipçik darbeleriyle ayırabiliyorlar. En küçük çocuğu henüz 1,5 yaşında. Adam yol yapım bölüğünde çalıştırılacak. Güçlü erkeklerin oluşturduğu uzun kafilede sendeleyerek deli gibi yürüyor, durmadan aynı sözleri tekrarlıyordu kekeleyerek. ''Bedeli zamanda ödedim ben, tam zamanda ödedim bedeli.'' Aniden yanında yürüyen adamın kolunu kavruyor. Baştan ayağa hayranlık dolu acıya kesmiş, ''Hayatında böyle güzel bir çocuk görmemişsindir. Kabak kadar büyük gözleri var kızımın. Keşke yılan gibi süzülüp karnına girebilseydim onun.'' Ve sonra yalnızlığına gömülmüş halde gözyaşıyla kuşatılmış olarak yalpalamaya devam ediyor. Akşam olunca bir dağ eteğinde mola verip yatıyorlar. Mühendisin de uyuduğu görülüyor. Fakat sabaha karşı yanındaki adamı uyandırıyor sarsarak. Hepsi öldüler diyor. Artık son derece sakin. Başka bir kafilede nişanlı bir çift, daha çok gençler. Erkeğin henüz bıyıkları bile terlememiş. Güçlü erkekler götürülecekler. Ayrılık saati yaklaşıyor. Kız son çare olarak sevgilisine kadın elbisesi giydirip saklamayı akıl ediyor. Numara başarılı. İki çocuk mutlulukla gülüyorlar bu değişikliğe. Ötekiler zafer havasına erken girmemeleri için uyarıyor genç çifti. Büyük kentlerden birinin yakınlarında silahlı çeteyle karşılaşıyor kafile. Adamlar birkaç kadın kaçırıp eğlenmek niyetinde. Çetenin seçtiği kadınlar arasında genç kız da var. Sıkıca sarılıyor nişanlısına. ''Tanrı aşkına beni ondan ayırmayın. Kız kardeşim sağır ve dilsiz, bana ihtiyacı var.'' Çetenin yanıtı açık. ''Bu seni burada bırakmamız için yeterli neden değil canım. O da bizimle gelecek.'' Adamlar çifti pis bir eve sürüklüyor. Tabii gerçek hemen ortaya çıkıyor. Çete üyeleri delikanlıyı anında öldürüp kestikleri erkeklik organını ağzına sokuyorlar. Delikanlının dudakları hala kadına benzemesi için sürdükleri kına kırmızılığında. Sonra korkunç biçimde ırzına geçtikleri kızı çırılçıplak nişanlısının cesedine bağlıyorlar. Hem de delikanlının kanlı organı kızın yüzüne değecek biçimde. Kimsenin çözemediği kader iplikleriyle dokunmuş bir halı. Ve o anne, açlıktan ölmüş bebeğini günlerce sırtında taşıyan o kadın. En sonunda kokuya dayanamadıkları için kendi akrabaları zaptiyelere şikayet ediyorlar onu. Sonra kemahlı anneler, Tanrı'ya kurban sunarmış gibi gözleri ışıl ışıl marşlar söyleyerek çocuklarını kayalıklardan Fırat'a atan o çıldırmış anneler. Bir de o psikopos, cübbesini toplayıp müdürün ayaklarına kapanmış ağlıyor. Onlara acı efendi, bu masumlara acı. Fakat müdür kurallara uygun yanıt vermek zorunda. Politikaya karışma, seninle sadece kiliseyi ilgilendiren konularda müzakere ederim. Hükümet kiliseyi dikkate alıyor. Bazı kafilelerde ise açlık, susuzluk, ayakların yaralanması ve hastalık dışında özel, çok belirgin zulme rastlanmamıştı. Bir gün bir Alman hemşire Maraş Hastanesi'ndeki görevine başlamak üzere tam hastaneden içeri girerken o anda binanın önünden geçmekte olan uzun, sessiz Ermeni kalabalığıyla karşılaşır. Kafilenin son insanı gözden kaybolasıya kadar yerinden kımıldayamaz hemşire. İçinde kendisinin de anlayamadığı bir şeyler olmuştur. Acımak değil, hayır, dehşet duygusu da değil. Çok muazzam bir şey. Neredeyse bir yüceliştir bu. Aynı akşam yakınlarına şunları yazar. Kısa süre önce yola çıkmış, henüz oldukça iyi görünen büyük bir sürgün kafilesine rastladım. Kafile önümden geçesiye kadar uzun süre bekledim. Gördüğüm manzarayı hiç unutmayacağım. İçlerinde çok az erkek vardı. Çoğunluğu kadın ve çocuklar oluşturuyordu. Kadınların çoğunun saçları açık renk, gözleri iri ve maviydi. Bize öylesine büyük bir ciddiyet ve doğal yücelik içinde bakıyorlardı ki sanki kıyamet gününün yargıçlarıydılar. Ve kıyamet gününün bu zavallı yargıçları Zeytun, Maraş, Antep ve Adana vilayetinden, kuzeyde Sivas civarı Trabzon ve Erzurum'dan, doğuda Harbut, Kürtlerin yaşadığı Diyarbakır, Urfa ve Bitlis'ten geliyorlardı. Bu kafilelerin tümü Torosların ötesinde Halep önlerine sürünüp akan sonsuz bir insan halısı olarak birbirinin içine giriyordu. Fakat ne Halep'te ne de vilayetin çok sayıdaki sancak ve kazalarında herhangi bir şey olduğu yoktu. Hiçbir şeyden etkilenmemiş olan kıyı şeridi huzur içindeydi. Musa Dağı'da her şey sakindi. Koca dağ yakınlarından akıp giden korkunç göçü görmüyor gibiydi. Haftalar geçti. Yoğun olukta hayat tabir caizse sakin akışını sürdürmekteydi. Elbette bu sözcük yüzeysel anlamı itibariyle pek isabetli değil. İnsanlar ondan fazlaca söz etmiyorlardı ama endişe verici olan konu üzerinde neredeyse hiç konuşmamalarıydı. Tarla ve bahçelerde dokuma ve torna tezgahlarında her zamanki gibi yorulmak nedir bilmeden evet belki de eskisinden daha çok çalışıyorlardı. Antakya'da her hafta kurulan pazara bile inip ürünlerini satıyorlardı. Aynı şekilde Türk satıcılar da eskiden olduğu gibi köylere geliyor, sanki hiçbir şey yokmuş gibi her kuruş için sıkı pazarlık etmeyi sürdürüyorlardı. Aklı fikri yerinde olmadan bir hipnoz uykusundaymışçasına alışılmış işini yapmak insana özgüdür. Herkes her şeyi biliyordu. Herkes yaşamının birkaç hafta meselesi olduğunu biliyordu. Biliyordu ama bilmezden geliyordu. Şimdiye kadar herhangi bir şey olmadığına göre tehlike Musa Dağı'nın çocuklarına ilişmeden uzaklaşabilir miydi acaba? Bölgenin ücra bir köşede bulunması egemenler tarafından unutulma imkanı sağlamaz mıydı? Bu derin sükunetin altında hayırlı bir belirti yok muydu? Böylece her sessizlik insanların kötü ruhları uyandırmamak için yeğledikleri suskunlukları tarafından derinleştiriliyor, herkes ebedi bir güvenlik içinde bulunuyormuş gibi davranmak için güncel yaşamın uykusu içine gömülüyordu. Bu davranışın en tipik örneğini Doktor Altuni, Eczacı Krikor, hatta Terhay Kazum veriyordu. Yaşlı doktor eşeğinin sırtında uzaklara hasta ziyaretine gidiyor, bu arada daha kötüsü olamazmış gibi kötü kaderine küfürler yağdırıyordu. Öğretmenleri çevresinde toplayıp Sokrat vari gece gezintileri düzenleyen Krikor, yıldızlara ilişkin konuşuyor, uzaktaki yerlerin adları üzerine kimsenin itiraz edemeyeceği kesin bilgiler veriyordu. Milyonlarca mil uzaklıklardan söz ederken felaketin en küçük yankısını bile duymak mümkün olmazdı. Krikor ışık hızının kanatlarında adını bizzat kendisinin koyduğu yıldıza çekilmişti. Sürgünün boş bir söylenti haline gelmesi için gökyüzüne bir bakış yetiyordu. Belki de sürgün gerçeğine Krikor'un inandığı yok. Hiçbir yerde konuya ilişkin kesin bir şey okumadılar. Ermeni gazeteleri ne zamandır gelmiyordu zaten. Osmanlı gazeteleri ise şimdiye kadar sadece iki kez sürgün üzerine yumuşak resmi imalarda bulundular. Terhay Kazum da sağa sola bakmadan her zamanki faaliyetini sürdürmekteydi. Okulda ders veriyor, kuddas ayinlerini yönetiyor, piskoposluk dairesi içinde ziyaretlerine devam ediyordu. Papaz Thomas Manastırı'na yapılan geleneksel haç ziyaretinin bu yılda yapılmasında ısrarlıydı. Çok eskilerden beri haç esnasında madah kurbanı niyetine bir koyun sunulurdu. Terhay Kazun hiçbir açıklama yapmaksızın sadece kurbanın sunulmasından sonra müzik ve dans eşliğinde sabaha kadar süren büyük halk şölenini iptal etmişti. Yerli liderler durumu böylesine sükunetle değerlendirdikten sonra iki yabancının Avrupalı Juliet ile Gonzague'nin tamamen kaygısız olmalarına şaşmamak gerekir. Bir gün Juliet kocasına ciddi ciddi şöyle demişti. Burada sonbahara kadar kalamam sevgilim. Yavaş yavaş Fransa için kaygılanmaya başladım. Son günlerde sık sık annemi düşünüyorum. Fakat Gabriel'in uzun esrarengiz bakışları söylediğinin çok uygunsuz, saçma bir şey olduğunu anlatmıştı Juliet'e. Gabriel Bagratyan köylerdeki araştırma faaliyetini sürdürmekteydi. Hatta araştırma alanını genişletmişti. Artık güney yönünde Süveydiye'den öteye geçtiği çok oluyordu. Kuzeyde ise bir kez at sırtında 4 saat yol aldıktan sonra Beylan'a kadar uzanmıştı. Beylan İskenderunlu zengin Ermenilerin yaşadığı tenha bir villa bölgesiydi. Antakya'ya gitmeyi sadece bir kez göze alabilmişti. Orontes Köprüsü'nde eskisinden farklı olarak birkaç zaptiye nöbet tutmaktaydı. Kağıtlarını sormadan Gabriel'in geçmesine izin verdiler. Gabriel imparatorluktaki bütün karakolların, bütün nöbetçilerin, onu ve içinde Juliet ile Stepan'ın bulunduğu arabayı durdurmadan geçirecekleri sanısına kapıldı bir an için. Belki de kurtuluş sandığından daha kolaydı. Ancak hükümetin yeni kurduğu haber salonuna girer girmez gözüne çarpan büyük duvar ilanı durumun ne kadar kötü olduğunu gösterdi Gabriel'e. İlanda Ermenilere tren bileti satılmasının yasaklandığı bildiriliyordu. Daha vahim önlemler de getirilmişti. Tam olarak şöyle denmekteydi. İkametgahları dışında görülen pasaportsuz ve izin belgesiz Ermeniler hemen tutuklanacak ve en yakın sürgün kampına gönderilecektir. Birkaç maddeden oluşan sert kararnamenin altında Cesur Celal Bey'in yerine atanmış itaatkar Mustafa Abdülhalil Bey'in imzası vardı. Bagratyan söz konusu tehdide rağmen pazara girdi. Başka zamanlar ağzına kadar dolu olan dar cadde bomboş ve korkulu bir yas içindeydi. Henüz sürgün kapsamına alınmamış olmalarına rağmen Ermeni tüccarlar dükkanlarını kapatmış, yer yarılmış içine girmişlerdi sanki. Fakat Müslüman halkın da keyfi yoktu. Ermenilere karşı işlenen suçun imparatorluk üzerine düşen ilk gölgesi Osmanlı parasının ani değer kaybına uğraması olmuştu. Bir süreden bu yana tüccarlar altın ve gümüşle iş yapmak istemiyorlardı. Böylece bu utangaç ve nazinin madenler bütün pazarlardan kayboluvermişlerdi. İstanbul'da bakanlıklardaki ekonomi uzmanları paranın ani ve nedensiz değer yitirmesine ilişkin karışık açıklamalar yapmışlardı. Fakat para dolaşımının manevi dünyanın pazar ilişkilerine bağlı olabileceğini bugüne kadar hiçbir ekonomi uzmanı akıl edemedi. Antakyalı Türkler çukurları, lağımları ve çöp yığınlarıyla bir dış mahalle sokağının gece görüntüsünü andıran pazarda ağır ve tutuk adımlarla yürüyorlardı. Gabriel Rıfat Bereket Ağa'nın eski zamanlardan kalma kapısını kilitli buldu. Bakır kaplanmış tahtayı tokmakla defalarca çalmasına rağmen evden ses soluk çıkmamıştı. Demek ki ağa Anadolu yolculuğundan dönmemişti daha. Ağanın Ermeni halkına yardım etmek için yolculuğa çıktığını bilmesine rağmen baba dostunun uzakta olması Gabriel'in içini kaygıyla dolduruyordu şimdi. Geriye döndükten sonra bundan böyle yapacağı yolculuklarda Musa Dağı'nın çevresinden ayrılmamaya karar verdi. Böyle bir karara varmasının nedeni bu dağın Gabriel'i giderek daha çok etkisi altına almasıydı. Daha hala sabahları pencereyi açıp dağı selamladığında anlayamadığı törensel bir şaşkınlık sarıyordu bedenini. Her saat değişen, kah üstüne yığılıp bütünleşen, kah güneşin buğusunda bulutlanarak ayrışan Musa Dağı'nın ağır kütlesinin her değişikliği sonsuz bir dağ özelliği taşıyan bu kütlenin Gabriel'e güç verdiği, Papaz Aram Tomasyan köye geldiğinden bu yana uykularını kaçıran o acı düşünceler için cesaret sağladığı açıktı. Gabriel Musa Dağı'nın gölgesinden çıktığı gibi bu düşünceler için gerekli olan cesareti de yitiriveriyordu. Öte yandan köylere yaptığı ziyaretler ürünlerini vermekteydi. Amaçladığı şeyi buradaki köylüler, meyve üreticileri, ipek böceği yetiştiricileri, şal dokuyucuları, arıcı ve oymacıların sadece görünürde sürdürdükleri yaşam ve faaliyetlerine ilişkin değil, aile ilişkileri ve kapalı iç dünyalarına ilişkin de tam bir bakış edinmeyi başarmıştı. Elbette bu çok kolay olmamıştı. Hala birçokları onu soy ve toprak itibariyle kendilerine bağlı da olsa öncelikle kibar bir yabancı olarak değerlendirmekteydi. Konuşmayı hiç sevmeyen Avedis Bagratyan, Krikor, Terhay Kazum ve öğretmenler de dahil olmak üzere hiç kimseye ilgi göstermemiş, köye hiç ayak basmamış olmasına rağmen köylülere daha yakındı. Ne de olsa yoğun oluk mezarlığında kendi ölüleriyle birlikte yatıyordu o. Fakat zamanla Gabriel'e güvenmeye başlamışlar, hatta gizliden gizliye umut bile bağlamışlardı. Efendi yurt dışını bilen, sahip olduğu nüfuz nedeniyle Türklerin çekindiği güçlü bir adamdı. O yoğun olukta kaldığı sürece köylerin başına çok kötü şeyler gelmezdi belki de. Hiç kimse bu tür umutların gerçek değerini hesaplamıyordu. Bunun ötesinde başka bir hava daha vardı insanlarda. Gabriel geleceğe ilişkin başkaları kadar az konuşuyor olsa da bazıları onun gözlerinde huzursuzluğunda, sorduğu sorularda, aldığı notlarda bu Parisliği farklı kılan bilinçli düşünme ve yapma yeteneği olduğunu seziyorlardı. Ortada göründüğünde bütün gözler Gabriel'e çevrilmekteydi. Birçok eve davet edilmişti. Evler buralarda adet olduğu üzere oldukça boş olmalarına rağmen temizlikleri ve rahatlıklarıyla şaşırtmışlardı Gabriel'i. Balçıkla sıvanmış döşemenin üstüne temiz hasırlar serilmişti. Oturmak için iyi halılarla kaplı divanlar vardı. Sadece en yoksul köylülerin evleriyle ahırları yan yanaydı. Duvarlar bomboş değildi. Ev sahipleri kutsal resimlerden başka bir takım solmuş resimler ve takvim yaprakları yapıştırmışlardı. Bazı kadınlar evlerini şarkla çok seyrek rastlanır buna, çoğunlukla yassı kaplara koydukları taze çiçeklerle süslemişlerdi. Konuk oturur oturmaz hemen önüne üstünde büyükçe bir kalay kase bulunan tomruk konurdu. Kasenin içine çeşitli hamur işleri, ballı çörekler ve tatlı peynir küpleri vardı. Gabriel yoğunlukla geçen çocukluk günlerinden bilirdi bu olağanüstü tatlı yiyecekleri. O zamanlar bunlar yasak yiyeceklerdi. Çünkü anne ve babasının hizmetçilerin küçük Gabriel'i de yanlarına alarak köylüleri ziyarete gittiklerinden haberi yoktu. Oysa şimdi fazla ikram nedeniyle midesi zorlanmaktaydı. Çünkü bu çöreklerin ardından da karpuz dilimleriyle şekerlenmiş meyveler sunuyorlardı köylüler konuklarına. Konukseverliği reddetmek ev sahibini çok inciteceği için Gabriel başka bir yol bulmuştu. Kendisine sunulan yiyeceklerle nereye gitse hemen kucağına verilen küçük çocukları besliyor, ara sıra ağzına birkaç şey atmakla yetiniyordu. Çocuklara, özellikle küçük çocuklara gösterilen sevgi, sunulan bakım etkileyiciydi. Anneler çocukların gömleklerinin, elbiselerinin, önlüklerinin temizliğine gururlu bir dikkat gösteriyorlardı. Elbette yıllar ilerledikçe oğlan çocuklarının damlacığın dar geçitlerinde savaş ve yağmacılık oynarken kirpas içinde dolaşmalarını engelleyemeyeceklerdi. Gabriel sık yaptığı köy ziyaretlerinde dostlar da edinmişti. Bunlar arasında en sadık olanı Nurhan Çavuş adlı biriydi. Yoğunoluğun güney çıkışında inşaatçı Tomasyan'dan sonra en gösterişli iş yerine içinde bir çilingir, bir demirci atölyesiyle semer ve burada kullanılan kağnı arabalarının yapıldığı bir başka atölye bulunan kocaman bir yere sahipti. Ayrıca Nurhan Çavuş'un bir gören olmadan çalışabildiği kutsal atölyesi de buradaydı. Sırdaşları onun bu atölyede av tüfekleri tamir ettiğini, tüfek fişekleri yaptığını bilirlerdi. Fakat bu faaliyet ihbar tehlikesi nedeniyle Zaptiye Ali Nazif'e fark ettirilmiyordu. Nurhan Çavuş eski bir seferberlik askeriydi. Hem savaşta hem de Bursa'daki büyük garnizonda bir Anadolu piyade alayında 7 yıl askerlik yapmıştı. Uçları iyice uzatılmış kırbıyı, bir türlü bırakamadığı askeri üslubu, sert konuşması ve nihayet hala üstü olarak bir subay olarak selamladığı Gabriel Bagratyan'ın karşısında dimdik duruşuyla bütün varlığının askerlikle bütünleştiğini gösteriyordu. Belki de kendisi bile farkında olmadan Gabriel'de bir şeyler olduğunu hissetmişti. Avedis Bagratyan'ın işlerini de yapmış olan Nurhan Çavuş, ne durumda olduklarını anlamak için Bagratyan ailesinin silah koleksiyonunu gözden geçirmeyi üzerine almış, sökmek, yağlamak ve yeniden takmak için silahları gizli atölyesine taşımıştı. Gabriel sık sık bu çalışmayı izlemeye geliyor, bazen yanında Stepan'ı da getiriyordu. İki erkek askeri meseleler üzerinde uzmanlarmış gibi uzun uzun sohbet ederlerdi. Nurhan Çavuş'un dağarcığında edebiyat düşkünü Gabriel'in duymaktan bıkmadığı kabayı hikayeler ve fıkralar doluydu. İnanılacak gibi değil ama iki Ermeni erkeği sürgün aylarında sanki ana vatanları orasıymış gibi Osmanlı askeri yaşamının anılarına dalmışlardı. Nurhan Çavuş'un sayılarını bazen kendisinin de şaşırdığı bir sürü çocuğu vardı. Onlarla hiç ilgilenmezdi. Ürkütücü bıyıklı bu eski acemi asker eğiticisi, kendi kanından gelen çocuk sürüsüne karşı ruhsuz bir yumuşaklık içindeydi. Gönül rahatlığıyla ihmal ediyordu küçükleri. Mesai saati bitip atölye ustalarından anahtarı teslim aldıktan sonra ne çok çocukla evine gider ne de herhangi bir komşusunu ziyaret ederdi. Bir elinde şarap testisi, öteki elinde devletten yürüttüğü bir Türk piyade korneti olduğu halde kendisine ait kayısı bahçesine atardı kapağı. Hava kararmaya yüz tutunca köylülerin çok iyi tanıdığı, güvensizce uluyan boru sesi havayı yırtar, duraksayan, takılan ordu sinyalleri duyulurdu. Çavuş gece olmadan önce bütün ovayı bir araya toplamak istiyormuş gibi karma karışık bir yat borusu çalardı.